kıymetli misafirlerimiz, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Tuğrul Hanşen.
Bendeniz Yusuf Goncagül.
Ben de Osman Doğan.
Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Evet. Bugün şimdi tiyatrocu konuğumuz olduğu için biraz böyle tiyatral girelim istedik. Hoş geldiniz efendim.
Efendim hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ne derler hocam buna? Yazılmadan oynanana.
Doğaçlama.
Evet. Spontane değil mi?
Spontane, doğaçlama.
Tane tane, evet, spontane.
Gayet güzel, gayet güzel. Hocam, kıymetli Osman Doğan hocamız bizlerle birlikte. Hem tiyatro hocası hem tiyatro yönetmeni. Tiyatro külliyenin külli müdürü ve kulis tiyatroyu da çıkarttılar. Bir senedir çıkıyor. Birçok konuda konuşacağız, muhabbet edeceğiz kısmetse.
İnşallah.
Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
Bizleri dinleyen radyo dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz belki açılışta? Şöyle bir...
Efendim güzel, keyifli bir program olacak diye ümit ediyoruz. Bu arada henüz izlememiş olan dinleyicilerimiz için ziyafet sofrasından bahsedeceğim. Hmm. Osman Nuri Topbaş hocamızın kaleme aldığı Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası kitabından sahneye uyarlanan Ziyafet Sofrası isimli oyundan bahsedeceğim, evet, sıkça programda.
Evet, programda bol bol bundan da bahsedeceğiz. Ziyafet Sofrası oyununu ben bir sene önce yaklaşık izlemiştim. Çok şey değişti, çok güzelleşti oyun dediniz.
Aynen, evet.
Onunla ilgili de yorumlarınızı alacağız. Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır.
Tabii onları teşvik edeceğiz değil mi oyuna? Oyunun tamamını da anlatmayacağız burada Allah izin verirse.
Yusuf'un müsaade ederse hepsini anlatmayı düşünmüyorum.
Evet, öncelikle belki biraz dinleyicilerimiz sizden bir şeyler duymak isterler. Sizden, kendinizden bahsedebilirseniz biraz.
Tabii.
Hem sizi tanımak adına.
Biz tiyatro külliyen ekibiyiz. İstanbul, İzmir ve Denizli'de bu işi yapan. Aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında tiyatro oyunları sahneleyen bir ekibiz. 2008 yılında başladık. 2010 yılında da aktif bir şekilde turne hayatımız başladı. Bu sene itibariyle de 2015'in Ocak ayında hocamızın kitabını sahneye taşıdık Ziyafet Sofrası olarak. Çok güzel geri dönüşler aldık. Türkiye, İstanbul'da dolaştık. Şimdi Türkiye'ye çıkmaya başlıyoruz kısmet olursa. Kocaeli ve Kayseri'de sahne aldık. İki sarhoşun hikayesini sahneye taşıdık. Ama herkesin, özellikle gençlerin ve ailelerin rahatlıkla izleyebileceği güzel, keyifli bir komedi oyunu olarak sahneye taşıdık. 90 dakikalık tek perdelik. Gerçekten çok tadında güzel bir oyun oldu diyebilirim.
Komedili bir oyun.
Komedi, evet.
Evet, gayet güzel bir oyun. Şu anda dinleyicilerimiz nereden izleyebilirler oyunu? Oynanan yerler var mı? En azından bu önümüzdeki takvimde.
Tabii tabii, yani aynen. Kasım ayında Tuzla'da, Zeytinburnu'nda ve Tuzla, Zeytinburnu ve bir yer daha vardı.
İnternetten bakabilir herhalde,
aynen,
değil mi?
Ziyafet Sofrası'nın Facebook sayfasından bakabilir. Ziyafet Sofrası tiyatro oyunu diye arattıklarında veya tiyatro külliyen diye arattıklarında göreceklerdir. Orada oyun ve turne takvimimizi paylaşıyoruz.
Evet, tabii bir tiyatro oyununda birçok kişinin emeği oluyor. Yönetmeninden ışıkçısına, belki değil mi, oyunu tekst haline getirmesinden işte sahneleyen oyunculara kadar. Onunla ilgili belki oyunun serüveniyle alakalı bizlerle paylaşmak istediğiniz, hem o serüveni anlatan bir cevap olabilir bu. Hı hı.
Yani Ziyafet Sofrası'nı aslında kitabı ilk okuduğumda ben sahneye taşımayı çok arzu etmiştim. İşte gelip vakıftaki bir abilerimize, arkadaşlarımıza paylaştım. Sonradan durumu hocamıza ilettik. Fakat şey dedim, bunu hem gençlerin hem ailelerin keyifle izleyebileceği, aynı zamanda bu manevi mesajların da insanlara nüfuz edeceği bir oyun yapmak istiyoruz diye. Hocamıza sağ olsun komedi oyunu olarak sahnelenmesine müsaade etti. Biz de mizahın o kuvvetli yönünü kullanarak sahneye taşıdık. Çok 90 dakikalık bir oyun ama hakikaten başladığı gibi devam eden ve biten, aynı şekilde insanların da zihinlerinde çok güzel tatlar bırakan bir oyun. Komedi ve dram bir arada olan işler genellikle unutulmuyor. Yani bunun yakın zamandaki örneklerinden biri olarak Babam ve Oğlum filmini örnek verebiliriz. Birçoğumuzun aklındadır o film. Komedi oyunu hatırlanır dramda ama ikisi bir arada olunca gerçekten çok ayrı bir tat veriyor. Kısmet olur da inşallah gelirlerse izleyicilerimiz bu tadı tadacaklar diye ümit ediyoruz.
İnşallah. Peki oyunun hazırlanma sürecinde neler yaşadınız? Veya unutamadığınız bir olay var mı? Bir anınız var mı?
Tabii,
mutlaka yani birçok anı yaşamışsınızdır.
Anadolu'da oyun oynamaya gittiğimizde, şimdi maalesef izleyicilerimizin zihninde özellikle Tiyatro dendiğinde maalesef şimdiye kadar hep argo ve müstehcenlikle tiyatro anıldığı için biz de bir ön yargıyla karşılaşıyoruz ama hocamızın oyunu olduğu için biraz da tabii sıcak yaklaşıyor insanlar fakat temkinliler yine de tiyatro. O yüzden bir sahnede şöyle bir şey yaşamıştı. Gitmiş olduğumuz otelin görevlisi oyuna gelmek istememişti çalışanı. Müdürü de rica etmiş mutlaka gel diye. O işte ne işin var tiyatroda, biz işte dindar insanlar, zinançlı insanlar tiyatroda ne iş olur ya demiş. Bu da kötü bir oyun değil, gel izle. Gelmemiş önce, bir bayağı bir mücadele etmiş ama sonra otelin müdürü diyor ki oyunu izledi. Ertesi gün ailesi ve çocuklar için de tekrar geldi, bilet aldı. Yani sevindik de bir yandan üzülüyoruz ama bir yandan tabii mutlu oluyoruz insanların bu geri dönüşlerine. Fakat dediğim gibi böyle bir şey var, bir ön yargı var ama bu oyun gerçekten o ön yargıyı kırma sürecinde iddialı bir şekilde ilerliyor. Buna benzer tabii başımıza olaylar geliyor, gelmiyor değil.
Evet. Oyun ne kadar sürede oynanıyor abi?
Oyunun süresi mi?
Evet.
Oyun 90 dakikalık 90 bir oyun. Dakika.
Yok yok, ne zamandan beri yani?
Bir sene mi oldu?
Bir sene, evet, oldu mu?
2015'te burada İlam'da ilk gösterimizi yaptık, hı-hı, hocamıza. Galatasaray'da. Aynen. Anadolu'ya açılmaya başladı.
Çok güzel.
Bir senedir oynanıyor. Tabii çoğu tiyatro oyununda aslında ilk oynanan oyundan sonra biraz daha vakit geçtikten sonra oyun farklı yönlere de gelebiliyor.
Evet.
Sizde öyle bir değişiklik oldu mu veya tabii bu genelde iyi anlamda olur.
Ya tiyatro oyunları öyle, hı-hı, bir ağacın yeşermesi, çiçeğin büyümesi gibi. Yani ilk izlediğinizde size bir keyif verir ama o olgunlaştıkça, büyüdükçe, geliştikçe çok daha lezzetleşir. Bu ziyafet sofrası oyununda ben buna şahit oldum. Aynı oyunu izlemeye gelen ikinci kez, üçüncü kez izlemeye gelen izleyicilerimiz var. Şaşırıyoruz tabii, aynı oyunu oynuyoruz ama her oyunda bir şeyler ekleniyor. O yüzden mesela geçen yıl izleyen kişi bu yıl izlediğinde çok farklı bir oyuna karşılaşabiliyor. Evet, iskelet aynı ama eklenen özellikle komedi sahneleri, o mizahi unsurlar akılda kalıyor.
Belki arada güncel espriler de katılıyordur.
Tabii.
Gündeme yönelik.
Yani, gündeme yönelik espriler oluyor. Anı okumaya çalışıyoruz. Onu da sahneye taşıdığımızda izleyiciden çok daha güzel reaksiyon alıyoruz.
Evet. Bir de oyunun hani sürecinde birçok aşamada aslında farklılık oluyor. Mesela değil mi, senaryo okurken bir farklı hissediyorsunuz. Sonra sahneye koyulması. Bir de seyirciyle oynadıktan sonra o reaksiyonlardan sonra da ayrı bir yol izleniyor mu?
Tabii. Mesela ben çok iddialı olduğum, işte bu espri çok güzel tutacak dediğim ama sahnede hiç reaksiyon almayan esprilerimiz oluyor. Veya tam tersine, hani işte çok da önem vermeden geçtiğimiz bir espri sahnede izleyiciden çok güzel reaksiyon alabiliyor. Bunları gördükçe bir sonraki oyunda bunların ışığında hareket etmeye çalışıyoruz. Revize ediyoruz gerekli yerleri. Bu da dediğim gibi oyunun kalitesini, oyunun lezzetini çok ciddi etki ediyor.
Evet. Seyirciye göre de değişiyordur herhalde.
Tabii yani şimdi şöyle.
Kim? Hüseyin amcanın bir sözü vardı ya, Japonya'dan gelen seyirci.
Yok, amcamın değil, amcam asla öyle bir şey söylemez. Kim ama bizim ekip arkadaşıyla şakalaştığımız bir şeydi o. Tabii onu kullanmıyoruz genelde.
Şöyle hani bizim izleyicilerimizin de şey, yaş grubu, cinsiyeti oyuna verilen enerjiyi de etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, biz 40 yaş üzeri işte çalışanlara, esnaflara özellikle oynadığımız zaman ki reaksiyon çok farklı oluyor. Yani en güzel komedi sahnesinde şu dönüp bakıyorsunuz, insanlar niye gülmüyor? Aslında gülüyorlar ama gülerken şöyle elini ağzına götürüp Sübhanallah, Sübhanallah, maşallah, maşallah deyip içinden gülüyor. Şimdi liseli gençler öyle der, hurra gülüyor. Şimdi siz de tiyatro...
Evet, arkadaşlarıyla gelenler belki daha rahat kendini ifade ediyor.
Aynen oradaki. Yani orada onların enerjisiyle siz de enerji buluyorsunuz. Hı-hı. Siz de yükseliyorsunuz. Bayan izleyicilerin enerjisi ayrı, işte gençlerinki ayrı, yetişkinlerin ayrı. Bir oyunda mesela biz 60 yaş ve üzerine oynamıştık. Bir belediyenin organizasıydı. Ben sahneye girdiğim şeyde, sahnede işte bir selamünaleyküm diyorum rol arkadaşıma. Salondaki 600 kişi aleyküm selam dedi. Bismillah dedim, şöyle baktım. Yani böyle şey reaksiyon verebiliyor izleyici. O yüzden yaş grubuna göre
değişiyor. Şu an gösterim olarak kaç tane gösterim yaptınız?
Yani geçen Ocak ayından beridir herhalde 30'u geçtik. Hı-hı. Yani ortalama her hafta sonu.
Yurt dışında olduğun yerde yurt dışına çıkmak kısmı.
Yurt dışına kısmet olursa bu sene düşünüyoruz. Köln'de böyle bir çalışma içerisine girildi. Nisan ayında böyle bir etkinlik olabilir.
İnşallah. İnşallah hayırlı haberlerinizi bekliyoruz.
İnşallah.
Evet. Ziyafet sofrasına tekrar belki sona doğru döneriz. Hem de tiyatrodan bahsedeceğiz. Tiyatro sanatından. Ama tiyatro sanatı deyince de tabii birçok sanatın sahip olduğu dergiler geliyor. Tabii dergiciliğin de yavaş yavaş belki biraz da gündemden düştüğü zamanlarda tam da bir tiyatro dergisi çıkarttınız.
Evet.
Ve bu şu andaki bulunan piyasadaki tiyatro dergilerinin baktığımız zaman epey bir üstünde. Hem kalite olarak hem görsellik olarak hem içeriğin uygunluğu olarak tebrik ediyoruz öncelikle.
Teşekkür ederiz. Evet, kulis tiyatro dergimiz böyle bir bu tarz güzel olumlu eleştirileri aldı. Aldıkça da biz de mutlu oluyoruz. Türkiye genelinde yayın yapan bir dergi. Yine bizim Tiyatro Külliye'nin ekibinin hazırlamış olduğu yazarlarıyla, eleştirmenleriyle raflara taşıdığı bir dergi. Güzel geri dönüşümler alıyoruz dergiyle alakalı. Çünkü biz sanatsal kaygılarla değil, genelde genel kültür sanat alıcısının okuyabileceği şeylere yöneldik tiyatro anlamında. O anlamda sadece tiyatrocular değil, herhangi bir konseri dinlemeye giden, işte herhangi bir sinema filminden çıkan izleyici kitlesi de dergimizi alıp takip edebiliyor. Böyle bir yönü var kulis tiyatronun.
Aboneniz var herhalde, aboneleriniz var.
Abonelik de var. Hatta abonelikte şöyle bir kolaylık sağladık. Yani biz bir yıllık aboneliği de 45 lira gibi sembolik bir rakama çekip, hatta kargo ücretini biz ödeyerek. Amacımız çok daha geniş kitlelere ulaşsın. Dergi zaten eline geçtiğinde okuyucunun o farkı hissediyor. Hemen hızlı bir şekilde onlar da bize geri dönüş sağlıyor. Keyifli bir dergi. Tavsiye ederim.
Rakibiniz var mı abi bu alanda?
Var tabii, yani farklı tiyatro dergileri var ama yani dergimiz diye demiyorum ama geçen bir mekanda, ben bizim dergi olduğum farkında değilim, birkaç tiyatro dergisi vardı. En altta kulis tiyatroyu gördüm ama kapağını görmedim. Aa, bu ne güzel dergiymiş dedim. Bakma bizim dergi. Hakikaten yani genellikle tiyatro dergileri biraz daha tek renk.
Amatör çıkıyormuş gibi sanki değil mi?
Maalesef öyle bir havası var. Bilinç olarak bazısı yapıyor. Yani çok fazla görselle girmeye çalışıyor ama biz Türkiye'deki okuyucu kitlesini biliyoruz. Eğer siz görsellikle süslemediğinizde o dergi, o sayı, yayın çok geniş kitleye ulaşamayabiliyor. Biz biraz dediğim gibi çok yoğun entelektüel bir dil kullanmıyoruz dergide. Kitlemiz genel kültür izleyicisi olduğu için.
Oyuncularla röportajlar olsun.
Tabii yani
tanıtım, popüler biyografiler.
Oyuncular, işte eski dönem oyuncuları, biyografiler, oyun eleştirileri, tiyatro kuramları, birçok alanda yazılar var dergide.
Ve tabii bu alanda da hani bir kaynak bulmak da bazen zor oluyor. Çünkü tiyatro alanında hani dergi dediğimiz zaman çok ayrı bir konu. Bu noktada epey kaynak da oluyordur yani ilgisine.
Aynen, yani şu an dergi biriktiriliyor. Şu an 5. sayısı, işte kısmet olursa 6. sayıya çalışıyoruz. Yani görsel anlamda fotoğrafları, birçok yerde bulunmayan fotoğraflar. Biz özellikle şehir tiyatrolarında ve devlet tiyatrolarının arşivlerinden faydalanıyoruz. Eski hatıralardan, örneğin Necat Uygur'la ilgili yaptığımız biyografi bu alandaki tek biyografi. Buna benzer çalışmalar var dergide. O yüzden dergi biriktirilen bir dergi haline, arşivlik bir dergi haline gelmeye başladı.
Eyvallah.
Bir de çocuklar üzerine herhalde bir projeniz var, dergi projeniz var.
Evet, kısmet olursa ona da 2016 yılında başlayacağız. İlk sayısını bu 23 Nisan'da çıkardık. Tiyatro Külliyen Çocuk, Kulis Tiyatro Çocuk diye. Türkiye'deki tek çocuk tiyatro dergisi. O da çok güzel bir tepki aldı şeyden, okuyucudan.
Demo gibi değil mi o?
İlk pilot baskı oldu. İşte şu anda işin doğrusu altyapı ve kaynak arayışı içerisindeyiz. Kısmet olursa bunu da 2016 yılında yayın hayatına sunacağız ama çocuk alanında Avrupa'da da bir tiyatro dergisi olmadığını gördük. En son Mayıs ayında Frankfurt'ta bir tiyatro festivaline gittik. Orada farklı ülkelerin tiyatrocuları, oyuncuları, eleştirmenleri vardı. Bizim dergi gösterdik. Sizin ülkenizde buna muadil ne var dedik. Biz Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, birçok Avrupa ülkesinde çocukla alakalı bir tiyatro dergisi olmadığını söylediler. Bizim ülkemizde de yoktu. Bu ilk oldu. Kısmet olursa inşallah altyapıya oturtursak çocuk alanındaki bu dergide devam ettirmek
istiyoruz.
Şimdi
ben düşündüm de hani çocukla ilgili tiyatro dergisinde ne olabilir diye. Hani içerik anlamında da belki biraz zor. Hani belki çocuklarla ilgili hani yarışmalar, bulmacalar tarzında bir şeyler olabilir. Çocuk tiyatroyla alakalı sunumlar olabilir.
Şöyle, çocuk tiyatrosu Türkiye'de repertuar anlamında, izleyici anlamında yetişkinin 4-5 katı büyüklüğünde bir kitleye sahip. Yani şöyle söyleyeyim, her tiyatro ekibinin bir yetişkin oyunu varsa 4-5 tane çocuk oyunu oluyor. Çok fazla çocuk oyunu olduğu bir yerde bu da oyunlardan bahseden, bu oyunları inceleyen, bu oyunları takip eden ve yayınlayan bir yayının olmaması aslında ciddi bir boşluk. Sadece çocuk okuyucu kitlesi değil, aynı zamanda çocuk tiyatrosunu merak eden, çocuk tiyatrosunu takip eden insanlar için de bir kaynak niteliği taşıyor.
Bir de çocukları dergi tiyatroya teşvik edecek yani. Bu da bir avantaj yani çocuklar tabii, için, çocuk, bizler için.
Çocuk eleştirmenlerimiz var mesela, işte ilkokulda okuyup, işte ortaokulda okuyup oyunları izleyen, bu oyunlarla ilgili çok eleştiriler hazırlayan izleyicilerimiz var, okuyucularımız var. Mesela Başakşehir'de bu bilgi evleri var. Bilgi evlerinden böyle gönüllü öğrenciler bize eleştirmenlik yapmak için başvurdular.
Belki çocuk bu eleştirmenler.
Evet, oyun çocuk tiyatrosunu çocuk gözüyle eleştirmek de apayrı bir tat oluyor.
Tabii. Belki yine çocuk oyuncularla ilgili röportajlar yapılabilir.
Tabii yani şu an mesela popüler olan birçok çocuk tiyatrosu, evet, çocuk
sinema
oyuncusu
var.
Dizi mesela, sinema sektöründe, tiyatro sektöründe de var hakeza. Evet. Onlarla da görüşme şansımız olacak. Onların yaşamlarını, diğer işte şeyler merak ediyor şimdi. Çocuklar merak ediyor. Nasıl bir aile hayatına sahipler. Mesela bir öğrencim vardı. İsmini vermeyeyim, bir dizide 5 yıl boyunca oynadı. Ben aile yaşantısını fark edince şaşırdım. Yani devlet okulunda okuyan, hani herhangi bir insan kadar, şey nasıl söyleyeyim, genel işte Türkiye'deki bir aile yapısına sahip, çok şey, biz çok daha farklı bir yaşantı bekliyorduk işin doğrusu. Şimdi 5 yıldır kız çocuğu, o çocuk dizide büyüdü yani. 5 yaşında başladı, 10 yaşına kadar aynı dizide oynadı. Yaşantısını izleyince, okuyunca çok hoşuma gitti. Yani diğer çocuklara da, ailelere de aslında örnek olabilecek şeyler var, doneler var.
Evet hocam. Dergiden geldik. Biraz da tiyatrodan da bahsedebiliriz. Tiyatronun genelinden belki. Hem Türkiye içindeki tiyatronun gelişimi, hem de günümüzdeki tiyatrodan bahsedebiliriz. Tabii tiyatro deyince sahnelemek de çok önemli, ama oyun yazarlığı da sanıyorum tiyatroda önemli bir yer alıyor. Hı hı. Ve Türkiye hani oyun yazarı yetiştirme konusunda biraz hani belki geride kalmış noktada, ama şu anda bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz. İyi oyun yazarları olarak belki isimlerini saymak istedim. Necip Fazıl'dan biz biliyoruz oyunlarını belki eskilerden.
Evet, eskilerden hani Necip Fazıl sayabileceğimiz birkaç isim var, ama şu anda da aslında son 10-15 yıllık bu süreç içerisinde çok fazla genç yazar yetişti. Çünkü şu son dönemlerdeki değişikliklerle aslında çok daha fazla kültür sanat alıcısı yetişti. 10 yıl önce, 15 yıl önce işte kendi mahallelerindeki bilgi evlerinde, semt konaklarında veya işte atölyelerde eğitim alan çocuklar şimdi yetişkin birey oldular. 25-30 yaşındalar ve bunlar artık eli kalem tutuyor. Bunların yazdığı, ürettiği oyunları, hikayeleri biz okuyoruz. Bu anlamda aslında çok iyi genç yazarlarımız da yetişiyor. Biz tabii mesela bir oyunumuz, Cahit Sarifoğlu'nun bir oyunu, Motorlu Kuş oyununu biz sahneye taşıdık. Çocuk oyunları içerisinde bunu bir, yine bir yazarımız bunu şu anki şey, çocuk tiyatrosu diline uyarladı ve keyifli bir oyun çıkardı. Bu anlamda iyi yazarlarımız, iyi kalemlerimiz yetişiyor diyebilirim.
Evet, o anlamda tiyatro seyircisi de artıyordu. Ben geçenlerde Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bir grafiğe bakmıştım. Yani sayı olarak belki veremeyeceğim, ama işte 2000'li yıllardan bugüne baktığımız zaman 15 sene içinde tiyatro seyircisinde ciddi bir artış görüyoruz.
Evet.
Hem sahnelerin artmasıyla, hem oyunların belki biraz daha nitelikli olmasıyla.
Şöyle bir handikap var, insanlar şey zannediyor, çok fazla televizyon kanalı, çok fazla dizi, sinema filmi çıktığında insanlar tiyatroya gitmiyor zannediyor. Aslında insan nüfusu artıyor hızla. Evet, ciddi bir şey var, televizyon sinema izleyicisi, ama bir o kadar da tiyatro izleyicisi var. Tiyatroya çok fazla gitmeyen insanların aklında şey var, herhalde artık tiyatro izlenmiyor, artık tiyatro Türkiye'de yapılmıyor gibi bir algı oluşuyor. Halbuki
genelde herkes kendi penceresinden, hani ben gitmiyorum demek ki.
Aynen öyle bir şey var. Bazen bizi soruyorlar, ya tiyatro izleyen var mı diyorlar. Vallahi diyoruz, herhalde siz gelmiyorsunuz ama salon doluyor yani, güzel bir kitle var. Bir de artık televizyon çok fazla alternatif sununca bir süre sonra insanlar başka bir arayış içerisine giriyor. Çünkü o fazla aşırı alternatifin içerisinde bu sefer canlı bir şey izleme gereği hissediyor. Çünkü çok fazla yoruluyor artık dizi, sinema, televizyon, ekran karşısında. Bu anlamda o yoğunluğun bize böyle bir, o dezavantaj böyle bir avantaja dönüştü diyebilirim izleyici noktasında.
Evet.
Şu an hali hazırda bir proje daha var mı? Yakında ve bizi bekleyen.
Şu an kısmet olursa şey var. Yine Osman Nuri Topbaş hocamızın bizden rica ettiği bir oyun var. Damladan Derya'ya diye. Çok güzel bir hikaye. Onu da hocamız eline sağlık. Çok güzel bir eser ortaya koymuş. Bunu yalnız şey yapacağız. Bayan oyuncular, bayan yönetmenler hazırlayacak ve bayanlara oynayacaklar. Yani böyle bir proje hazırladık. Hocamızın talebi doğrultusunda. Kısmet olursa Kasım sonu, Aralık ortası gibi Damla'dan Derya'ya adlı tiyatro oyunu da izleyiciyle buluşacak.
İzleyiciyle buluşacak. Tabii. Ben de çalışmalarına başlayacağız.
Yok yok, geçen yazın başladık çalışmalarına. Metinde bazı revizasyona gittiğimiz noktalar oldu. Bunların işte çalışmalarına başladık. Şimdi oyuncu kadrosu da kuruldu. Dediğim gibi birkaç ay içerisinde sahnelenmeye başlayacak.
Bu da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, radyolarını yeni açanlar için tekrar söyleyelim. Hasbihal programındasınız Erkam Radyo'da. Yusuf Goncagül ve Turlan Şen'in sunduğu bu programda Osman Doğan'ı dinliyoruz. Osman Doğan bizlerle birlikte tiyatrocu. Birçok konudan konuşuyoruz, tiyatrodan konuşuyoruz daha doğrusu şu anda. Hem dergiyi hem de tiyatroculuk üzerine ve oyunumuzu, yeni oyunumuzu değil, bir sene önce yazılmış, oynanmış.
Yeni sayılır.
Yeni sayılır. Yani bir sene için aslında yeni, evet.
Evet.
Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası'nı.
Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası'nı konuşuyoruz. Tiyatro izleyicilerine ne tavsiye edersiniz? Yani hani çünkü tiyatro oyunlarına ben de hani genel olarak gitmeye çalışıyorum. Oyuna giderken şöyle bir şey oluyor. Sinema filmi gibi tabii tiyatroyu tam anlayamayabiliyorsun. Yani acaba nasıl? Tabii bazı oyunların fragmanı oluyor gerçi. O yüzden hani kimi oyuna gittiğimiz zaman bizim için uygun olmayan bazı şeylerle karşılaşabiliyoruz.
Evet.
Bu şehir tiyatronu, devlet tiyatronu dahi olabiliyor hala. Bu anlamda belki yazara mı bakmamız gerekiyor, yönetmene mi? Nasıl bir yol izlememiz, oyuna mı?
Yani aslında tabii bir eleştirmen tavsiyesiyle gitmek çok daha güzel oluyor. Ve şey, ben bu eleştiriyi çokça alıyorum çevremdeki arkadaşlarımızdan. Yani tiyatro oyununa gidiyoruz ama çok sıkılıyoruz diyor. Bazen oyunu yöneten yönetmen veya işte yazarı kendi kitlesini okuyamayabiliyor. Bu sefer halktan kopuk bir iş çıkıyor. Oyuncu ve yönetmen memnun fakat izleyici şikayetçi olabiliyor. İyi okumak lazım. O anlamda hani olumsuz doneleri izlemiş, oyunları izlemiş insanlar bazen önyargılı bir şekilde geliyor. Acaba bugün de sıkılacak mıyız diye geliyor. Bizim Ziyafet Sofrası'nda aslında yakalamaya çalıştığımız şey oldu. İzleyici, Türk izleyicisi komediyi seviyor, mizahı seviyor. Ama bizim de bir derdimiz var. Biz de mizahı seviyoruz ama manevi anlamda da mesajlar da vermek istiyoruz. Yani buraya gelmiş izleyiciyi bir şekilde eli boş göndermek istemiyoruz. O anlamda Ziyafet Sofrası hakikaten böyle nokta atışı çıkmış bir iş diyebilirim. Yani biz de iş çıktıktan sonra başarısını daha sonra böyle bir başarı öngörmüyorduk işin doğrusu. Yani oyundan sonra İşte bizim çocuk sizin oyunu izledikten sonra namaza başladı. Ben namazı artık sizin oyundan sonra geciktirmeye başladım diyen çok izleyicimiz oldu. Bu da bizi çok onur ediyor. O çocuk işte biz oyundaki o hikaye, o olay örgüsü insanın zihninde bir sorgulamaya yol açıyor. Ben hakikaten niye kılmıyorum? Bu anlamda hani hem komediyi hem dramı hem de mesajı almak isteyen izleyici için çok ideal bir oyun Ziyafet Sofrası.
Eyvallah, ellerinize sağlık tekrar. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Erkan Radyo'da Hasbihal programındayız. Bir güzel ilahiyle devam edelim mi hocam?
Dilerseniz.
Turdan Şen'in seslendireceği.
Beraber seslendireceğimiz diyelim. Sen sultansın, ben kulunum eserini. Adını anıyorum. Geceler uyanıyor, gönül bağımda bir can, bak sessizce ağlıyor. Adını anıyorum, geceler uyanıyor, gönül bağımda bir can, bak sessizce ağlıyor. Sensiz geçen günlere yanıyor hep gözlerim, arşa çıkmış feryadım güneşi ağlatıyor. Sensiz geçen günlere yanıyor hep gözlerim, arşa çıkmış feryadım adını anıyorum. Hayaller karışıyor, sevda yüklü bulutlar. Bak sessizce ağlıyor, sensiz geçen günlere yanıyor hep gözlerim. Arşa çıkmış feryadım güneşi ağlatıyor, sensiz geçen günlere yanıyor hep gözlerim. Arşa çıkmış feryadım güneşi ağlatıyor.
Evet, ağzına sağlık.
Senin de eline yüreğine sağlık, ağzına eyvallah. Sağlık.
İkinizin eline sağlık.
Yok hocam, asıl ya, sizin elinize sağlık. Sizin kulaklarınıza sağlık. Bizi dinlediniz. Çok güzel dinlediniz bizi.
O da var. Lütfen. O da var.
Telefonunuzu çok güzel çektiniz.
Bunu paylaşacağım birazdan.
Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Yusuf Goncagül'ün sesinden rahatsızlığından mütevelli. Bugün nacizane solistik yapmaya çalıştım.
Gayet güzeldi.
Hepinizden özür diliyorum.
Gayet güzeldi. Tebrik ediyoruz. Eşref Siyah'dan adını anlıyorum dedik. Bu arada Eşref abi de, Ömer abi de, Ömer Karaoğlu'nu da radyomuzda inşallah yakın zamanlarda dinleyeceğiz.
İkisinden de söz aldık aslında.
Söz aldık.
Allah izin
verirse. Ama biz de hata, biz aramadık, sormadık. Belki bu aralar bir arayıp hatırlatırız.
Buradan hatırlatmış olalım.
Buradan tüm kamuoyuna seslenmiş olalım.
Evet. Periskop'ta Eşref abiyle takipleşiyoruz.
Evet, aynen. Burada da canlı yayın yaparız inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, tiyatrocu Osman Doğan bizlerle birlikte Hasbihal akşamında tiyatroyu konuşuyoruz.
Dergiyi konuşuyoruz.
Kulis tiyatroyu konuşuyoruz.
Ve ziyafet sofrasını
konuştuk. Ziyafet sofrası. Türkiye'deki tiyatrodan biraz bahsediyorduk. Hı-hı. Onunla ilgili belki bir yine tekrar konuşmuş oluruz. Nasıl bir umut görüyor musunuz Türkiye'de tiyatro adına? Daha demin bahsettik, Türk yazarları biraz da artıyor. Hı-hı. Şehir tiyatroları da galiba Türk yazarlarına biraz da şu anda önem veriyor diye, repertuarda biraz da ağırlık veriyor diye duydum.
Evet, bu
yeni dönemde
özellikle son Abdurrahman Şenbey'in başkanlığıyla beraber şehir tiyatrolarında da bazı değişiklikler oldu. Bu şu an önünüzde bulunan dergi bizim ikinci sayımız. Şehir tiyatrolarının 100. yılı için özel yaptığımız bir sayıydı. Burada çok güzel şeyler yazılmış, okuduğunuzda göreceksiniz. Yani aslında Türk tiyatrosunun sıkıntılarını, biz neden dünya çapında bir tiyatro oyunu çıkaramamışız, dünyanın konuştuğu. Dünya çapında yapılan bazı işler var ama böyle hakikaten damgasını vurmuş işlerimiz maalesef çok fazla olmamış. Çok sebebi var tabii bunun, uzun yani konuşması çok uzun konular ama şu son 10 yıllık, 7-8 yıllık daha doğrusu süreç içerisinde ciddi bir kırılma oldu. Çok ciddi değişiklikler oldu. Şehir tiyatrolarında, devlet tiyatrolarında, izleyici sahalarında çok yükselmeler oldu. Dediğiniz gibi burada yerli yazarların da farkı var. Yani yerli yazar, yerli oyun seçimine gitti tiyatrolar. Tabii yerli yazarların halkın okuması çok da iyi oluyor. Bu sefer izleyici kendinden şeyler görünce sahnede oyuna ilgisi de, oyuna talebi de artıyor. Bu anlamda bu yerlilikle başlayan o süreç şu an devam ediyor. İnşallah devam ettiği sürece de hem biz yerli kalemlerimizi, yerli oyuncularımızı daha fazla ön plana çıkarmış olacağız. Hem izleyici de daha fazla tiyatroya gelmiş olacak.
Evet, peki şimdi Abdurrahman Şen'in röportajına bakarken şu aklıma geldi. Yani bizde genelde şöyle bir durum oluyor. Genel sanat yönetmeni değişiyor mesela şehir tiyatroları. Tiyatro kapanacak, şehir tiyatroları kapanıyor, devlet tiyatroları kapanıyor. Yani 8 senedir falan bunu yaşıyoruz hep, 8-9 senedir. Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Siyasi şeyleri alet olmasında tiyatronun, yani devamlı neler çektik ya?
Aslında tiyatro kurulduğundan beri bu sene 100. yılını kutladı. 101. yılında şu anda şehir tiyatroları. İşte bu sayıyı okuma fırsatınız olursa göreceksiniz. Kurulduğu yıldan beri
hep bu
sürekli yaşamış. Yani şurada bir mesela dönemin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şehir tiyatroları çok masraf yapıyor diye bir soru önergesi vermişler ve kapatılmasını istemiş. Şurada ismi olacaktı.
40'lı yıllardan.
Evet, 1952 yılında gerçekleşiyor. 1977 yılında yine tekrar ediyor. Şu son 10 yılda da maalesef şey var. Yani hani işte büyük şehir tiyatrolarını ya aslında şöyle bir oyun yapsanız, işte örneğin bir tane Necip Fazıl oyunu yapsanız, hani bu kitleye de güzel bir şey ortaya koymuş olursunuz dendiğinde direkt şey oluyor.
Aa, kaba çıktı.
Niye bize müdahale ediyorsunuz? Neden işte biz bu baskıya maruz kalıyoruz? Fakat aslında belediyenin de beklentisi çok insani. Evet, siz şu oyunlar yapmışsınız ama bir de şu tarz bir oyun yapın. Yani bizim izleyicilerimiz, işte İstanbul nüfusunun %20'si oyunları seviyor ama %80'i gelmiyor. Biz bu %80'i nasıl çekebiliriz?
Niye gelmiyor? Evet.
%80'ine de hitap edecek oyunlar yapalım. Bu çok insani istekler, fakat dediğiniz gibi en ufak bir talepte bu direkt işte baskı var, işte sansür var denip durdurulabiliyor.
Ve bu kadar baskı var, işte bizim üzerimizde bir şeyler var falan filan denirken, o sesler yükselirken ben gittiğim birçok devlet tiyatroları ve şehir tiyatro oyunda da hani şu anki yönetime karşı protestoları da gördüm. Yani evet, oyuncuların bizzat yaptığı oyunun içinde doğaçlamalarla.
Aynen.
Mesela Lüküs Hayat oyununda hiç gereksiz yere hani doğaçlamalarla o günkü şartlara gönderme yapan böyle saçma sapan şeyler de denk geldi. Buna rağmen bu sözler söyleniyor.
Tabii yani şu anda hani işte baskı var, işte sansür var dönüyor ama şu anki rahatlık, şu anki imkanlar zannetmiyorum Cumhuriyet tarihinde bu kadar rahat bir dönem yaşadığın şehir tiyatroların. Bunu Erhan Yazıcıoğlu beyefendi de teyit ediyor. İstediğimiz her şeyi alıyoruz, belediye bize destek veriyor diyor. Erhan Bey biraz da ılımlı bir politika izliyor işin doğrusu. Fakat mesela şurada şimdi Abdurrahman Bey'in bir sözü var, onu paylaşayım size. Diyor ki, ben sanatçıyım, özgürüm, bu milletin inancıyla alay edebilirim, kılık kıyafetiyle alay edebilirim diyerek kendinde bu hakkı görüyorsanız olmaz. Bu hatırlatıldığında da sansür diyebiliyorsanız o da olmaz diyor. Çok güzel bir şey söylemiş. Yani siz birileriyle alay ediyorsunuz ve diyor ki yönetim, bakın siz alay ediyorsunuz, yapmayın bunu, tepki çeker. Otomatikman siz bizim işte işimize, sanatımıza niye sansür uyguluyorsunuz, neden baskı uyguluyorsunuz deniyor. İnsanların dediği gibi kıyafetiyle, inancıyla alay etmek maalesef tiyatroda biraz artık şey, çok fazla
sanat,
için.
Sanat mı oluyor yani?
Öyle sanat olmuş oluyor ama aynı şey onlara o cenaha yapıldığında maalesef direkt bu tarz sert çıkışlara karşılaşabiliyoruz. Böyle bir ikiyüzlük var.
Evet, bir de ben şunu unutmuyorum hiç. Muhsin Ertuğrul, siz de hatırlarsanız, Muhsin Ertuğrul sahnesinin yenilendiği yıllarda. Hı-hı. İşte orası herhalde yıkılmıştı ve yeniden yapılıyordu. Öyle hatırlıyorum. Hı-hı. Ve o yıkıldığı zamanlardaki yaygara.
Evet.
İşte
evet.
Hala internette izleyebilirsiniz mesela, işte canlı yayınlara çıkan tiyatrocular mı dersiniz, işte oraya cami yapılacak bilmem ne, işte iktidar burayı yıkıyor bilmem ne olacak falan filan.
Şu an mesela orada bir kongre vadisi bir var ve ben geçen gün fark ettim, oradaki görevli dedi ki şu an bulunduğumuz yerin altında 300'e yakın salon var. Dedim ki nasıl ya, buranın altında 300 tane salon mu var şehir tiyatrolarının olduğu binanın altında? Hakikaten öyleymiş. Yani 3000 kişilik salondan tutun işte 600 kişilik, 100 kişilik, 50 kişilik salonlara kadar çok fazla sahne yapıldı. Yani oradaki o atıl mekanlar bu şekilde kazandırıldı ve şu anda İstanbul'un göbeğinde bir kongre vadisi var. Dıştan baktığınızda sadece siz Muhsin Ertuğrul sahnesini görüyorsunuz ama onun altında onlarca büyük salon var ve bunlar yapılırken dediğiniz gibi bu tarz yaygaralar koparılıyor. Çok bir şey değişmiyor. Artık bizim halkımız da şey yapmıyor, çok fazla prim vermiyor açıkçası. İşte evet, AKM'ye bir çivi çakıldığında işte şey, sanat elden
işte, düşüyor. İşte o yüzden şimdi mesela AKM öyle boş boş duruyor orada yani yıllardır.
Yani
halbuki ben, yapılsa da keşke orada güzel bir ürün olsun.
Ben bu Mayıs ayı sonunda Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne gittiğimde bir Alman yönetmenle tanıştım. Şey diyor, ya diyor sizin Türkiye'de diyor sanat çok enteresan ilerliyor diyor. Ya ben diyor mesela diyor Merkel'i sevmiyorum diyor. Ama diyor ben sabahtan akşama kadar Merkel aleyhinde Twitter'da, Facebook'ta bir şey paylaşmıyorum diyor. Ben diyor gidiyorum oyumu kullanıyorum ve Merkel'i sevmediğimi de orada ifade ediyorum. Oyumla ifade ediyorum. Sonra tekrar sahneme geldiğimde oyunumla uğraşıyorum. Yazacağım oyunla uğraşıyorum. Onun malzemelerini temin için uğraşıyorum. Oyuncularıyla görüşüyorum. Ama sizde çok fazla siyaset var diyor. Yani çok güzel bir tespitte bulunmuş. Bizde bu hatırlatıldığında işte direkt şöyle bir savunma oluyor. İşte sanatçı işte
aydındır.
Aydındır, toplumun sorunlarıyla uğraşır da sen yani durduğun nokta, sürekli tekrar ettiğin şeyler farkında değil misin?
Hayır, objektif değilsin ki sen bir defa aydın olacaksın ama.
Ama işte yani şimdi
sen tarafsın bir defa.
Maalesef yani o zaman şu 100 yıldır içinde bulunduğumuz yani şehir tiyatronun 100. yılını kutladık. İşte Türk sineması 100. yılını kutladı. Peki biz sürekli sorduğumuz şey aynı. Ya biz neden dünya çapında işlerimiz yok veya çok az? Yani şu son zamanlarda bir şeyler oluyor, bir şeyler kırılıyor çünkü artık siyasetten uzaklaşmaya çalışıyor sanat. Fakat buna da maalesef o köşe başlarındakiler çok müsaade etmiyor.
Evet. Evet hocam. Tiyatroya tekrar geri döneceğiz Osman Doğan'la. Ama bizim radyomuzda, programımızda okuduğumuz bir bölümümüz var. 99 Esma Hüsna ve Sahabe Ölçüleri. Şimdi Er-Rauf ismi şerifindeyiz. Sizlerle de paylaşmış olayım.
Evet.
Malikul mülk. Mülkün gerçek sahibi olan. Allah Teala mülkün hem sahibi hem hükümdarıdır. Mülkünü dilediği gibi yönetir. Hiç kimsenin onun bu yönetimine itiraza ve tenkide hakkı yoktur. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Mülkünde hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacı yoktur. Allah'ın yarattığı canlı cansız her varlık onun mülküdür. Onun iradesine uymak, hükmüne tabi olmak durumundadır. İnsanların malikiyeti ise mecazidir. Allah'ın tasarrufuna müsaade ettiği, kullanmaya izin verdiği kadardır. Evet, böylece Malikül Mülk, El Mülk ismini, ismi şerifini
Celle Celaluhu
anmış, hatırlamış olduk.
Evet, programımızın diğer bölümlerinden, Sahabe Ölçülerinden inşallah bugün okumaya çalışacağım. Kötü işe şahit olmak istemezlerdi. Hazreti Osman radıyallahu anha birkaç kişinin kötü bir maksatla bir yere toplanmış oldukları ihbar edildi. Bunun üzerine Hazreti Osman onları suçüstü yakalayabilmek için söylenilen yere gitti. Ancak oraya vardığında adamların dağılmış olduklarını fakat yapılan kötü işin izlerinin meydanda bulunduğunu gördü. O zaman Hazreti Osman onları bu işi yaparlarken görmediğine şükretti ve bunun için de bir köle azat etti. Esas isteklerini ahirete saklarlardı. Abdülcebbar bin Haris bin Malik el-Menari'ye "Niçin sende akraban olan Temimi Dari'nin yaptığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemiyorsun?" denildi. O da "Temim'in isteği dünya ile mi yoksa ahiretle mi ilgiliydi?" diye sordu. "Dünya ile ilgiliydi," dediler. O zaman şunları söyledi: "Ben bu dünya için bir şey istemiyorum. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yarın kıyamet gününde Allah'ın huzurunda beni kurtarmasını isteyeceğim." Nimetin şükre bağlı olduğunu telkin ederlerdi. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Nimetin artışı şükre bağlıdır. Şükür arttıkça nimet de artar. Bu ikisi aynı ipte ve yan yana bulunmaktadırlar. Kuldan gelen şükür kopmadıkça Allah'tan gelen artış da kopmaz." Haramdan çok sakınırlardı. Muhammed bin Siir'in şöyle anlatıyor: "Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın önüne bir yemek getirildi. Yemeği yedikten sonra kendisine "Bunu İbn-i Ayman getirmiştir," dediler. Bunun üzerine o "Siz bana İbn-i Ayman'ın kahinlik ücretiyle almış olduğu yemeği mi yedirdiniz?" dedikten sonra parmağını ağzına sokmak suretiyle yemeği geri çıkarttı. Eceli koruyucu olarak görürlerdi. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh "Seni korumamızı ister misin?" diye soruldu. O da "Her kişinin koruyucusu kendi ecelidir," buyurdular. Rabbimiz kötü işlere şahit olmak istemeyen, esas isteklerini ahirete saklayan, nimetin şükre bağlı olduğunu telkin eden, haramdan çok sakınan, eceli koruyucu olarak gören kullarından bizleri eylesin diyelim.
Amin.
Amin. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Hasbihal programı devam ediyor. Artık yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Konuğumuz Osman Doğan'la tiyatro üzerine söyleşimiz devam ediyor. hem dergicilik üzerine de konuştuk aslında biraz. Dergiciliğin zor yanlarından biraz bahsedebilirsiniz. Belki bu işte belki biraz daha hani tiyatroda epeydir varsınız yıllardır. Ama dergicilikte herhalde biraz daha yeni.
Dergicilikte dergiyi Ayşe Hanım çıkarıyor. Başında Ayşe Hanım var daha doğrusu. 16 yıl dergicilikle uğraştıktan sonra tiyatro, kulis tiyatro dergisini çıkarmaya başladı şimdi. Dergi tabii şu anda çok zor bir iş, dergicilik işi. Bizzat da matbaaya ilk dergi teklifinde bulunduğumuzda, baskı için fiyat istediğimizde matbaacı işte zorlanarak efendim bu çağda dergi çıkarmak tabii işte efendim dijital falan. Biz şey dedik ya, matbaacı dedi ki bizim çok paramız var ve biz bu paraya batırmak için yer arıyoruz. Aklımıza dergicilik geldi dedik. Matbaacının gözleri parladı. Yani çok doğru bir alandasınız. Para batırmak için çok ideal bir alan. Dedik vallahi öyle bir paramız yok. Olsa da batırmaya niyetimiz yok. Güzel bir dergi çıktı dediğim gibi. Görselliğiyle, içeriğiyle, işte tasarımıyla. O anlamda dergi görenler sürekli şey diyor yani, açık konuşun diyor, kim var arkanızda diyor. Valla diyoruz şu an kimse yok ama biri gelirse arkamıza hani yok demeyiz. Fakat şey yani oyun gelirleriyle finanse ediyoruz. İnsanlara bu çok akılcı gelmiyor tabii. Yani biz daha konforlu bir arabaya binip daha güzel bir tatil yapmak yerine dergi basıyoruz. Yani çok ciddi maliyetleri var bunun basımından, dağıtımına, hazırlanmasından, tasarımına. Fakat bunun yapılması gerektiğinin farkındayız. Böyle bir ihtiyaç var. Biz de bu ihtiyaca talibiz. Ve güzel, doğru düzgün bir iş ortaya koymak için de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor. Bu anlamda dediğim gibi bu alanda kazandığımız geliri yine bu alana yatırarak gelişmeye çalışan, büyümeye çalışan, buradaki boşluğu kapatmaya çalışan bir ekibiz. Tiyatro Külliye'nin ekibi.
Gerçekten çok kaliteli bir dergi ama yani. Hani edebiyat alanındaki birçok dergiye bile taş çıkartır. Görüntüsüyle, fiziğiyle ve içeriğiyle diyebilirim.
Teşekkür ederim.
Evet. Dinleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? Birçok kitapçı da var galiba.
Tabii, zincir kitap evlerinde, DNR'larda işte dediğim gibi. Özellikle kitap kafelerde, büyük kültür kitaplarının satıldığı, dergilerin satıldığı yerlerde temin edebilirler bunu.
Eyvallah hocam. Evet, yavaş yavaş hasbihal programının sonuna geldik hocam. Sizler belki bir şeyler daha paylaşmak isterseniz dinleyicilerimiz sizleri dinlerler.
Tabii. Şimdi bu Kasım ayı itibariyle Türkiye turnesi çalışmalarına başladık. Talepleri alıyoruz. Şu anda nereden? Ordu'dan, Ordu'nun ilçelerinden, Karabük, Nazilli, Urfa birçok şehirle görüşüyoruz. İrtibat halindeyiz. Buralarda radyomuzu dinleyenlerden bu oyunla ilgili herhangi bir talepleri varsa bizlerle irtibata geçebilirler. Onlarla bir yol üzerinde çalışırız. Neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı anlatırız. Bizim Facebook sayfalarımızdan Tiyatro Külliyen, Facebook/Tiyatro Külliyen'den veya Facebook/Ziyafet Sofrası Tiyatrosu sayfalarından bizlere ulaşabilirler. Bu vesileyle Ziyafet Sofrası oyunumuzda orada sahnede bir imkanı buluruz kısmet olursa.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bizler de böyle bir akşamda bir araya geldiniz.
Biz teşekkür ederiz böyle bir güzelliği bize sağladığınız için.
Teşekkür ediyoruz tekrar. Tüm dinleyenlerimize de yavaş yavaş alasma aldık diyoruz.
Evet, malumunuz Muharrem ayına da girmiş bulunduk. Kerbela'nın ve onlarca hadisenin aynı yıla, aynı aya tekabül ettiği Muharrem ayındayız. Tabii bu ay yapılması gerekenler var. Oruçlar tutulacak, bunları takip edebilirler. Ve Diyanet İşleri Başkanı Gönmez de bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde Muharrem ayı ile alakalı. Müslümanların Kerbela'yı anlamadığını belirten Gönmez, Türkiye'de de Kerbelalar yaşatılmak istendiğini söyledi. Rabbimiz Müslümanlara bir daha böyle acılar yaşatmasın diyelim.
Amin.
Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin.
Amin. Hayırlı geceler.